Ayrım 30, sayfa 181. Bundan çok daha kötü bir eleştiri ve daha sert bir hücum 1951 yılında Dede Korkut çalışmalarına yöneltilmiştir. Daha 1949 yılında Sovyet ansiklopedisinde Azeri halk kültürünün şanlı bir yapıtı, dürüstlüğün, adaletin ve vatan sevgisinin türküsünü söyleyen bir destan olarak övülen Dede Korkut hikayeleri şimdi yerilmektedir. Azerbaycan Komünist Partisi üyesi Mirza İbrahimov 3 yıl sonra şöyle demektedir: Dede Korkut hikayeleri Azeri halkının yaratmaları değildir. Ondaki yiğitlik türküleri yurdumuzu istila etmiş ve halkımızı sömürmüş olan yabancı soyluların türküleridir. Partinin genel sekreteri ise Dede Korkut kitabını Katiller ve Haydutların Türküleri ve Marksizmle Leninizmin Düşmanı Ulusçuluğun Zehirli Kaynağı sayar. Buna benzer eleştiriler Türkmenistan'da Köroğlu çalışmalarına, Kırgızistan'da Manas çalışmalarına yöneltilir. Stalin'in 1953 yılında ölümünden sonra biraz rahatlayan ve daha bağımsız hale gelen halk bilimi çalışmaları, 1972'de toplanan Yazarlar Kongresi'nden sonra halk bilimciler daha da bağımsız çalışmalarına yönelik yeni haklar elde etmişlerdir. Başgöz 1992. Günümüzde ise 1990'lı yılların başında bağımsızlığına kavuşan Türk topluluklarında çalışan halk bilimcilerin büyük bir çoğunluğu adeta komünist Rusya döneminde yaşadıklarına karşı duydukları tepki ve aşağılık kompleksini dar kabilecilik anlayışına yönelik çalışmalar yaparak dışa vurmakta ve henüz izole ederek tanımlamaya çalıştıkları parçaların Türk dünyası kültür ekolojisinin bütünlüğü bağlamında bir anlam taşıdığı gerçeğini yeterince kavrayamamış durumdadırlar. İ. Kültürler arası çaprazlama yöntemi. Dünyanın her yerinden derlenen masal, efsane, türkü, bilmece, atasözü, halk inancı, gelenek, görenek, tören gibi her türlü halk bilimi ürünlerinin aralarındaki evrensel düzeni tespit edip ortaya koymak amacıyla benzer kültür belgelerinin daha ziyade sayılarına, örtüşen dizilerine ve denkliklerine dayanılarak yapılan çalışma şekline kültürler arası çaprazlama yöntemi, cross-cultural method adı verilir. Dipnot: bu yöntemin adlandırılışı da Dorson 1972A, tıpkı tarihi coğrafi Finn yönteminin karşılaştırmalı yöntem olarak adlandırılışı gibi yanlıştır. Çünkü esas itibariyle bütün halk bilimi yöntemleri karşılaştırmalı ve dolayısıyla kültürler arasıdır. Bu nedenle özellikle sistematiğini bu perspektif üzerinde yoğunlaştıran bu yöntemi, diğerlerinin kültürler arası karşılaştırma eğilimlerinden ayırmak için kültürler arası çaprazlama yöntemi olarak adlandırıyoruz. Genel anlamda karşılaştırmalı yöntemin tarihsel gelişimine dair daha fazla bilgi için bakınız Saintif 1951. Daha önce evrimsel halk bilimi kuramı adı altında ele aldığımız E. Tyler, A. Lang ve J. Fraser gibi İngiliz halk bilimcilerin takip ettikleri, insanlığın vahşilikten uygarlığa doğru ilerleyen bir kültürel evrim çizgisi takip ettikleri ve uygar toplumlarda geçmişten kalan, yaşayan kalıntılar olarak, folklor kuramına uygun olarak çeşitli kültürlere ait malzemeyi karşılaştırarak ele almışlardır. Bu teorik bağlamda halk bilimi, evrimsel merdivenin alt basamaklarında bulunan tüm insan ırklarının hayatta kalan ilkel inançlarını betimlemektedir. Özellikle J. Fraser'ın daha önce işaret edilen 12 ciltlik Altın Dal, The Golden Bough adlı eserinde bir anlamda bütün halk bilimi ürünlerinin büyü ve daha da önemlisi bereket ayinlerinden kaynaklandığı tezini ileri süren çalışmasına delil olarak dünyanın dört bir yanından toplanan malzemenin kullanılışı, çapraz kültür yönteminin en eski ve başarılı örnekleri arasındadır. Ancak 20. yüzyılda Evrimsel Halk Bilimi Kuramı bir yandan üzerinde yükselen kültür antropolojisi çalışmalarında ve diğer yandan da halk bilimi çalışmalarında her ne kadar tarihi coğrafi fin okulunun monografik çalışmalarında bir ölçüde hayatiyetini devam ettirdiği ileri sürülebilecek olsa da, çaprazlama kültürler arası yöntem bu nedenlerle 19. yüzyıldaki aldığı şekli ve kullanışındaki yaygınlığı uzun müddet kaybetmiştir. Bir başka ifadeyle çapraz kültürler arası yönteme göre derlenip tasnif edilerek yorumlanan malzemeyle daha önceleri ortaya konan kültürler arası yüzeysel karşılaştırmalı çalışmaların ortaya çıkan yanılgıları ve bu nedenle bu yöntemin taşıdığı metodolojik olarak ucu açık genelleme tehlikeleri, bu yöntemin uzun süre halk bilimi ve diğer sosyal ve beşeri bilimlerde değerini kaybetmesine yol açmıştır. Onun yerini bir tek kültür üzerine yoğunlaşarak derinlemesine yapılan çalışmalar almıştır. Kuramsal olarak da evrimsel bir şematik taslağın tek sesli ve yönlü yaklaşımının yerini daha çoğulcu bir yaklaşım olan her milletin kendi özgün tarihi ve kültürel değerlerini ele alan açık uçlu bir dünya görüşüne dayanan paradigmalar ileri sürülmüştür. Bu bağlamda bu önermeyi benimseyen ve bu anlayışın üzerine yapılanan ulusal halk bilimi kuramları doğrultusunda her ulusun ağırlıklı olarak ulusçu halk bilimcileri 20. yüzyıl boyunca yaşadıkları toprakların gelenekleri içinde kendi insanlarının kişiliklerini araştırmışlardır. Bütün bu gelişmelerin ardından bir anlamda unutulduğu varsayılan çaprazlama kültürler arası yöntemi, R.M. Dorsey'nin 1972A söyleyişiyle gene de kültürler arası çaprazlama halk bilimi yöntemi kuramı 1960'larda sosyal bilimlerin en parlak silahlarıyla dehşetli bir biçimde donatılmış olarak geri gelmiştir. Dipnot: Dorsey'nin 1972A kuram tanımlamasına performans teori başta olmak üzere eklektik bir kavramsal değerlendirmeler toplamı doğrultusunda yapılan yorumlamalar nedeniyle katılmıyoruz. Aynı şekilde Fraser da bilgi derlemede bu yöntemi kullanmakla birlikte yorumlamalarını farklı kuramlar doğrultusunda yapmıştır. Şarkı ölçüsü bilimi, Cantometrics projesi üzerine bir dizi başlangıç tebliğlerinin ve raporlarının doruğa ulaşmasıyla Alan Lomax, American Association for the Advancement of Sciences Derneği'nin değerli katkılarıyla 1968'de Halk Şarkısı Stili ve Kültür, Folk Song Style and Culture adlı çalışmasını yayınlamasıyla geri dönmüştür denilebilir. Tarihsel olarak yukarıda işaret ettiklerimiz gibi uzun bir hazırlık döneminin ürünü olan bu çalışma, A. Lomax'ın ifade ettiği gibi 1940'lardan itibaren kaydedilmeye veya kolayca kaydedilebilmeye başlanılan değişik kültürlere ait halk şarkı ve müziklerinin karşılaştırmalı bir çalışmayı mümkün kılmasının eseridir denilebilir. A. Lomax bu amaca yönelik olarak 1953 yılında Akdeniz Havzası'na iki alan araştırması yaparak malzeme derlemeye başlamış ve İspanya'yı bu amaçla baştan sona tarayarak yorumlarına esas teşkil edecek ilk kavramsal yapıları geliştirmiştir. Bunu Lomax'ın 1955 yılında İtalya'da sürdürdüğü bir başka yoğun alan araştırması takip eder ve Lomax 1955-1956 araştırmalarının ilk sonuçlarını yayınlar. İtalya alan araştırmasının sonuçlarını Amerikan Antropoloji Kurumu'nun 1958 yılındaki sempozyumunda sunar ve ayrıca nihai çalışmanın 1968 bir ön etüdü mahiyetindeki şarkı stillerine dair araştırmasını 1959 yayınlar. Bu çalışmaları dikkat çeken A. Lomax bu temeller üzerine 1961 yılında Cantometrics projesi, Cantometrics adlı çalışmayı başlatır ve bilgisayar programı destekli disiplinler arası bir ekiple 1966 yılına kadar dünyanın muhtelif kültürlerinden derlenmiş 3500 şarkı üzerinde araştırmalarını sürdürür. Lomax 1968. R.M. Dorsey'nin tespitlerine göre 1972A, A. Lomax şarkı ölçüsü bilimiyle sesli kayıtlardan icra stili yaratacak ölçü sisteminden söz etmek istemektedir. Fakat bulgularının diğer çapraz kültürel anlatım sanatlarını da kapsamasını amaçlamıştır. Örneğin dans koreografi ölçüsü bilimi, kantometrics, koreometrics ile değerlendirilecektir. Lomax bir yandan anlatım süreçleri ve iletişim süreçleri, diğer yandan da sosyal yapı ve kültür kalıpları arasında önceden kestirilebilecek ve evrensel ilişkileri tespit edecek bir sosyal estetik bilimini tasarlamıştır. Halk şarkıları incelediği ilk kültürel gösterge olmuştur. Çünkü dünyanın dört bir yanında kaydedilmiş halk şarkıları bulunmaktaydı. Her kültürün insanları halk şarkıları söylemekteydi ve bütünleyici parçası olan gereksiz iğnelemeleriyle halk şarkıları kültürleri yansıtmaktaydı. Halk masalları ise daha az gereksiz iğnelemeleri bulunduğundan kültürel normların dışına kolaylıkla çıkabilmektedirler. İşte bu normlar ya da yaşam biçimleri Lomax'ın araştırmalarında tanımlanmaktadırlar. Bu bağlamda Lomax, halk şarkılarının özelliklerinin ölçülmesi aracılığıyla, örneğin cinsiyetler, ekonomik üretkenlik düzeyi ve güdüleyici davranış arasındaki ilişkilerde olduğu gibi, kültürün diğer parçaları arasındaki ilişkileri bulduğuna inanmıştır. Buna örnek olarak, Sudan'da genç kızların iffeti bekaretine bağlı olduğundan günah işleyene dehşet verici bir ceza, hatta ölüm cezası verilmekte oluşu, müezzin Allah'a yakarırken tiz sesli kahvehane şarkıcıları kulağa delen tiz tondaki sesleriyle Sudan kadınlarının erotik isterisini ifade etmekteliğine yorumlanarak verilmektedir. Bu müzik stili ve sınırlayıcı cinsellik, Uzak Doğu'nun göreceli olarak karmaşık bulunan canlandırma kültürüne eşlik etmektedir. Buna karşılık, kadınların erkeklerin yanında çalıştığı ve cinsel ilişkilerin daha özgür olduğu, bahçecilikle uğraşılan ve köylü toplumlarda şarkı söyleme stili daha geniş ve yumuşak seslerle gerçekleştirilmektedir. Lomax, grafiklerinin ve tablolarının arasına pek çok böyle örneği serpiştirmektedir. Afrika pigmelerinin avcı toplumları, refah toplumları ölçeğinin en alt basamağında yer aldığı halde şarkıları danslarıyla eş zamanlı olduğundan ölçeğin en üst basamağında bulunmaktadır ve bu başarı onların maddi eşyalarını ve duygusal streslerini tümüyle paylaştıklarını yansıtmaktadır. Evrimsel düzenlilik temeline dayanan 19. yüzyıl çapraz kültürel genellemelerin yerine Lomax bir tür kültürel çoğulculuğu, her kültürün kendi iç armonileri ve kendi anlatım stili bulunduğu konusundaki önemli antropoloji kavramıyla birlikte kabul etmiştir. Bilgisayar gibi gelişmiş bilimsel belirleme araçlarını kullanarak dünyayı, kendi özel yetkin stilleri bulunan ve küçük yöresel birimlere bölünebilen 6 yöreye ayırmıştır. O en sonunda bu stillerin tanınmasının kitle haberleşmesi aracılığıyla geri bildirim yoluyla, mekanikleşme ve endüstrileşmesinin aşındırıcı güçlerine karşı bunların daha iyi anlaşılmalarını ve korunmalarını sağlayacağını umut etmektedir. Bu umut, eski geleneklerin ve göreneklerin kayboluşunu korku ve üzüntüyle karşılayan 19. yüzyıl romantiklerinin duygularını aksettirmektedir. Fakat bütün diğer yönleriyle Lomax'ın Folk Song Style and Culture adlı çalışması, kendi devrinin akademik çalışma stilini yansıtmaktadır. Buna göre A. Lomax, kültürler arası yöntemle derlediği malzemeyi, performans teorinin o dönemde yeni yeni şekillenmeye başlayan bazı paradigmalarıyla yorumlamıştır. Bu bağlamda yukarıda aktarılan bilgi ve örnekleri içeren, dünyanın çeşitli kültürlerinden derlenen devasa malzemeyi oluşturan halk türküleri ve dansları, bir icra veya performans olarak düşünülmüştür. Lomax'a göre, türkü stili sadece türkünün metnini ve melodisine dayanarak belirlenemez. Türkü ve dans stili, okuyucu ve oynayıcının vücutlarının duruşu, ayakta, oturarak, elini yüzüne koyarak, enerjilerini boşaltmaktaki özelliklerini, okuyucu oyuncu grubundaki sanatçıların birbiriyle ilişkisinin dinamiği, solo veya koro halinde okuma veya koroda tek bir kişinin türküyü götürmesi ve okuyucuyla dinleyici arasındaki karşılıklı etkileniş gibi karmaşık elementlerin bir sentezi olarak görülmektedir. Alan Lomax, dünyadaki çeşitli kültürlerde söz konusu icra stillerini incelemeleri sonucunda iki ana grup bulmuştur. Bunlardan birisi uygarlığın yukarı düzeylerinde bulunan az gelişmiş Avrupa, Asya ve Uzak Doğu kültürlerinde yer alan ve kompleks bir türkü metnine sahip olan ve türkünün bir kişi veya küçük bir koro tarafından okunduğu yapıdır. Bu yapıda türkü metninde ölçü ve melodi yerleşmiş kalıplar haline almıştır ve metin melodi çeşitli söz ve müzik sanatları ile süslenmiştir. Bu tür bir türkü icrası politik otoritenin merkezde odaklaştığı kültürlerle ilişkilidir ve ancak bu tür kültürlerde bulunur. İkinci icra stilinde ise kişi veya küçük okuyucu grubu türküyü söylemez, söylemeye hakim değildir, bütün topluluk türkü söylemeye katılır, metin ve melodi basittir, söz ve müzik sanatlarıyla süslenmiş, söz ve melodi değişmezliğe uğramış ve kesin kalıplar haline almıştır. Bu icra stili ilkeller, özellikle de Afrika yerlileri arasında görülmektedir. Bu toplumlarda politik otorite henüz tek merkezde toplanmamıştır ve yaygın bir durumdadır. Böylece A. Lomax, türkünün sosyal bağlamı ve içinde yaşadığı toplum yapısı ile ilişkili olduğunu ortaya koyar. Ona göre bir kültürde çalışma hayatının örgütlenmesi ve çalışanların örgütleriyle türkü söyleyen insanların örgütlenmesi arasında sıkı bir ilişki vardır. İş hayatında çalışanlar örgütlü değilse, o kültürde müzik stilinde solo veya tek okuyucu baskın durumdadır. Lomax, türkülerdeki genel melodinin şen, oynak, neşeli veya kederli, üzücü, ağır bir içeriği olmasının bile toplumsal kökenleri olduğunu belirtir. Ona göre Orta Doğu ve Asya kültürlerinde türkülerin çoğunlukla acı dolu ve uzun havaları olması, bu kültürlerde kadının cinsel hayatının baskı altında tutulmasıyla ilişkilidir. A. Lomax bu yaklaşımını halk danslarına da uygulamıştır. O dansı da kişisel bir olay değil, sosyal bir icra olarak kabul eder. Buna göre bir kültürde insanlar önemli işleri görürken, ata binerken, ekip biçerken, dükkanda çalışırken nasıl duruyorlar, bedenlerini nasıl eğip büküyor ve kullanıyorlarsa öyle dans ederler. Dans hareketleri vücudun iş içindeki hareketlerine bağlıdır. Bundan hareketle de dünya dansları vücudu tek bir gövde olarak hareket ettiren veya elleri, kolları ve bacakları ayrı ayrı hareket ettiren kültürlerdeki danslar olarak iki kümeye ayrılabilir. Bu kümelerden ikincisi ilkel toplumlarda ve birincisi de Avrupa'nın ve Asya'nın yüksek kültürlerinde ortaya çıkan dans stilleri olarak belirlenmektedir. Başgöz 1992-28-29. Daha önce de işaret edildiği gibi A. Lomax'ın çalışması davranış bilimleri, dil bilimi, devinim bilimi, kinesics, etnoloji, psikoloji, etnotarih, müzikoloji, ekonomi, sosyoloji bilginlerinin ekip çalışmasının ürünüdür. Ölçülebilir bilgi için son hakem olan bilgisayar programı yapılmıştır. Her basamakta istatistikler tablolara dayanmaktadır. Önceden kestirme, iletişim ve anlatım sistemleri, veri bankaları ve benzer tılsımlı terimlerden söz etmektedir. Alan araştırması sonucunda elde edilen bantlardan ve filmlerden oluşan deneysel, ampirik delillere dayanmaktadır. Dahası inatçı bilim adamlarının insan davranışı kurallarının kestirilebileceği yönündeki sosyal bilimler inancını taşımaktadır. Dorson 1972A 38-40. J. Yığın kültürü kuramı. 20. yüzyılda kentsel, teknolojik, seri üretim ve seri tüketim kültürüyle kırsal, köylü kültürü arasında savaş sürmektedir. Yakınmalarsa her zaman gelenek çiçeklerinin endüstriyel uygarlığın buharlı silindirleriyle amansızca ezildikleri konusunda olmaktadır. Halk bilimi bilginleri ya kendilerini savunmak için ya da yeni bir aydınlanmayla 1960'larda yığın ve halk kültürlerini yeniden yorumlamışlardır. Artık karşıtlıklar yerine iç içe geçme olgusunu görmeye başlamışlardır. Etnik ve kırsal halk kentlere akın etmekte, kentsel tempoya çeşitli yollarla uyum sağlamakta ve halk kimliklerini korumak için de çaba harcamaktadırlar. Kent gerçekten giderek halk toplumlarının bir yığını haline gelirken, orta sınıflar kent merkezinden varoşlara kaçmakta ve gettolar oluşmaktadır. Doğal olarak da televizyon, filmler, bant kayıtları, halk temaları ve radyodan oluşan her şeyi silip süpüren toplu iletişim araçları, halk temaları ve formüllerinin tüm türlerini içine alıp yutmakta ve bunları çıkarırcasına kültürel geri bildirim biçiminde dev izleyici kitlesine sunmaktadır. Indiana Üniversitesi'nde bir doktora adayı daha 1969 yılında yaptığı bir araştırmasında bu durumu şu şekilde tespit etmiştir. Araştırmacı televizyon programlarını gün boyunca sabah saat 6.15'ten ertesi sabah 1.30'a kadar izlemiş ve kaydetmiştir. Bunun sonucunda 101 halk bilimsel tema ve madde belirlemiştir. Bu sayının bölümlenmesi ise geleneksel müzik ve şarkılar 27, halk inancı 24, el kol hareketleri 11, öykülendirme tamamı fıkra 10, atasözleri ve deyimler 9, görenek, simgeler, dans, oyunlar ve bilmeceler her birinden ikişer adet arasında olmuştur. Öğrenci Tom Burns bir halk bilimi maddesinin gerçek karşılığını televizyon ekranında belirtmesinin imkansızlığını fark etmiş ve metin, temsil stili, durum ve izleyiciden oluşan geleneksel bir maddenin bileşenlerini çözümlemek için bir taslak çıkarmıştır. Çoğu durumlarda tüm dört öğe televizyon programlarında ve reklamlarında bulunamayacağından her değerlendirmede bir ya da iki öğe geçerlidir. Halk bilimi alanında yığın kültürü yöneliminde çekici araştırma konularına değinilmektedir. Marshall McLuhan'ın kısa süre önceki kitap basımı kültürün yerini almakta olduğuna ve eski zamanların aşiret kültürüne dönüşü sağladığına inandığı günümüz sözlü işitimsel oral kültürünün ilgiyle okunan yorumları, yığın kavramına eğilimli halk bilimcilerin ilgisini çekmektedir. Bu konuda şimdiye kadar yapılan dikkat çekici birkaç çalışmadan birisi de Roger Abrahams'ın ilk baskısı 1964 yılında Balta Girmemiş Ormanın En Dibinde, Deep Down in the Jungle adlı çalışmasının yeniden düzenlediği baskısında 1970, Philadelphia yöresindeki zenci öykülendirme bilgisini değerlendirmektedir. Bir başka çalışmada Charles Kyle'ın Urban Blues 1966 adlı eseridir. Bu eserde Chicago kayıt stüdyolarında halk icralarını yığın gösterisi biçimine dönüştüren mekanizmaları dikkatle incelemektedir. Her iki eserde kuramsal yaklaşım yönünden eklektik veya seçmecidir. Bu çalışmalar çocuk gelişimi ile ilgili kavramları söz bilimsel söylem rhetorical discourse olarak halk bilimi ile ilgili edebiyat kavramlarını sıralamaktadırlar. Abrahams, getto yaşamının kaba konuşma ve saldırgan stiline uygun olarak değişen kuzey kentsel zenci repertuarını açıklamaktadır. Böylelikle Brer Rabbit çabalayan kötü adama dönüşmüştür. Kyle elindeki Chicago Blues şarkıcılarından olan B.B. King ve Bobby Bold'la ilgili alan verilerinin ötesinde genellemelere giderek, kırsal halk geleneğinin girdisinden ulusal paket eğlence çıktısına ulaşmadaki süreçleri açıklamaktadır. Zenci alt kültürü, uykulu güney ritminden, hızlı kesik kesik kuzey ritmine dönüşmüş olmasına rağmen, hala görsel ve yazılı kültür olmaktan çok işitsel ve elle tutulur kültür olmasını sürdürmektedir. Bu yüzden ikinci bir basamağa, sözünün eri, çalışkan ve eğlendiren siyah adamın kültürel akışın içinde alınmasına gerek duyulmaktadır. Sıralama ise Malcolm X, Eldridge Cleaver, James Baldwin, Ralph Ellison'da görüldüğü gibi vaiz, blues adamı, militan ve yazar biçiminde olmaktadır. Halk şarkıcısı ve hikayecisi, sanatını stüdyo taleplerine uydurmak zorunda kalmaktadır. Dipnot, bu konuda benzer bir süreç yaşayan Türk aşıklarının durumu için bakınız, Çobanoğlu 1996 ve 1998 G. Böylece ünlü bir kişiliğe dönüşmekte, güçlü sözlü biçimleri güçlü yazılı biçimlere çevirerek kitaplar yayınlamaktadır.